Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 22 Behmen 1399, Hicri Kameri 27 Cemadüssani 1442 ve Miladi Takvimle 10 Şubat 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Sayın Ercan Dolapçı ile İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıldönümü etrafında yapılan röportaj, İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimde atılım ve Türkiye Gündemi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran halkı İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıl dönümünü kutladı. İran İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümünde balistik füzeler tanıtıldı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının kararlı direnişi ve duruşu Trump'ın hezimetine sebep oldu dedi. İranlı yetkili Taib, Amerika'nın bölgeden çıkarılmasının direniş cephesinin kesin stratejisi olduğunu söyledi. Zarif, yakın zamanda İran nükleer anlaşmasına ilgili telafi edici girişimde bulunacak dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak İran halkı ülkenin dört bir yerinde koronadan dolayı kısıtlı olarak ve sembolik bir şekilde motosikleti ve araç konvoylu kutlama merasimlerine katıldı. İslam devriminin zaferinin 42. yıl dönümünde ve bu yıl koronavirüsünün farklı bir şekilde yürüdüğü bir durumda insanlar ülke çapında sembolik bir motosiklet ve araba hareketi ile devrimin zafer yıl dönümünü kutladılar. İslam İnkılabı zaferinin 42. yıl dönümü kutlanırken bugün ülkenin farklı yerlerinde İslam-İran sahnesinde İran halkı yine konvoylar halinde İslam İnkılabı'na sahip çıktıklarını göstermiştir. Bu tören 1000'den fazla şehir ve köyde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Tüm şehir ve köylerde camiler odak noktası oldu. İran'ın devrimci halkı İslam devriminin zaferi için farklı bir yürüyüşe katılarak devrimci ideallerinin izinden gittiklerini ve devrimlerini yalnız bırakmayacaklarını ve bu yılda kanıtlamış oldular.
Tahran'ın Azadi Meydanı bugün İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü yürüyüşlerinde devrim muhafızları hava kuvvetlerinin 3 balistik füzesi sergilendi. Söz konusu Zafer Yıldönümü merasimlerinde Tahran'da Zülfikar Basir, Desful ve Kıyam adlı balistik füzeleri sergilendi. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti bayraklı 100'den fazla sürat teknesi ve gemi Fars Körfezi sularında çekici ve muhteşem bir gövde gösterisi gerçekleştirdi ve İslam devriminin zaferinin yıl dönümünü kutladı. İran'ın güneyindeki Kiş Adası'nın çok sayıda sakini de motosikletlerini ve arabalarını Musalla Meydan'dan Nilüfer Parkı'nda sürerken araçlarını İran İslam Cumhuriyeti bayrağı ve merhum İmam Hümeyni'nin posterleriyle donattılar. sağlık kurallarına uyulma sebebiyle bu yıl İslam İnkılabı Zafer Yıl dönümlerinde halkın topluca yürüyüşleri olmadı. Aksine araçlı ve motosikletli konvoylar halinde yapıldı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün dünyanın Trump'ın gitmesiyle eğer daha çok güvenli, istikrarlı ve kanunlara bağlı olduysa bunda İran milletinin payının olduğunu söyledi. Hasan Ruhani, Trump'ın seçimlerde yenilgi uğramasının Amerika halkının oyuyla bunun gerçekleşse de fakat bu diktatörün düşürmesinde İran devleti ve milletinin etkili rolü olduğunu söyledi. İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü Töreni'nde konuşan Ruhani, 3 yıllık ekonomik savaşta İran halkının direnişi ve hükümetin tedbirinin Trump'ın düşürmesinde etkili olduğunu belirterek, ne zaman birlikte olduk ve beraber çalıştıysak zafer bizim olmuştur. Biz zoraki 8 yıllık savaşta nasıl zafer kazandıysak 4 yıllık ekonomik savaşta da zafer kazandık dedi. Tüm dünyanın İran'a büyük borcu olduğunu belirten Ruhani, eğer İran milleti Beyaz Saray diktatörü karşısında direnmeyip onu hezimete uğratmasaydı, eğer İran halkının seçtiği hükümetin tedbiri olmasaydı ve nükleer anlaşmadan ayrılsaydı, Trump bedensiz ve emeksiz bir zafer kazanırdı dedi. Ruhani, İran Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinden hemen sonra ayrılsaydı, ırkçı İsrail ve Amerika'nın komplosu tarih sayfalarında yer alırdı dedi. İran Cumhurbaşkanı geçen yıl 4 cephede yaptırımların, taç giyme töreninin, medya baskısının ve psikolojik savaşın askeri tehditlerin İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ettiğini ancak İran milletinin direndiğini belirterek bir müzakere veya anlaşma yapılırsa her şey milli çıkarlar çerçevesinde ve bunun dışında hiç kimsenin aklında bir fikir yok dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, azami yaptırımlar ve ekonomik savaş çağı sona erdi. Ancak nihai zaferi elde etmek için sabır ve direnişe ihtiyaç var dedi.
İslami Tebligat Kurumu Koordine Şurası, dünya emperyalizmine karşı Veli Emri Müslimi'nin talimatları doğrultusunda mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi. İslami Tebligat Kurumu Koordine Şurası 22 Behmen İslam İnkılabı Zaferi'nin yıl dönümü töreni sonunda yayınladığı bildirdi. İran İslam devriminin zaferini yıl dönümünün sembolik motosiklet ve araçlı konvoyu hareketinde İran halkının coşkulu ve destansı varlığını takdir ederek gürültülü ve düşmanca sesler İslami uyanışta İslami İran'ın ve dünyanın güç eksenine yani İmam Hamene'ye saf itaat konusundaki pratik taahhütlerini beyan ediyorlar bildirdi. Küresel emperyalizm ve onların küstah elebaşlarına, liderlerine, özellikle Amerikan demokrat yönetimine, büyük İslami hareketin oluşumunun başlangıcından İslam devriminin görkemli zaferine, birbirini izleyen isyanlara ve başarılı savaşlara kadar ciddi yanlış hesaplamaları ve utanç verici yenilgileri hatırlatıyor ifadesi yer alırken, İran milleti kararlı bir şekilde düşmanın iktisadi savaşını da yenilgiye uğratmaktadır denildi. Bildirinin ayrı bir yerinde şu ifadelere yer verildi. İslam İnkılabı rehberinin dediği gibi nükleer anlaşmaya Amerika tam bağlı kalmalı. Aksi halde İran asla şimdiki konumundan geri adım atmayacaktır. Bildirdi ayrıca koronayla mücadele eden sağlık çalışanlara da övgüde bulunuldu. İranlı bilim insanlarının korona aşısıyla ilgili çabaları takdir edildi.
İran İslam İnkılabı Muhafızlarının İstihbarat Servisi Başkanı, Amerika'nın bölgeden çıkarılmasını direniş cephesinin kesin stratejisi olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hucetul İslam Hüseyin Taip, bugün İslam devriminin zaferinin 42. yıl dönümü kutlamasında yaptığı açıklamada, İran milletinin direnişinin ve fedakarlığının başarılarının takdire şayan olduğunu belirterek, direniş güçlerinin Amerika, işgalci İsrail ve işbirlikçilerinden kesinlikle intikam alacağını ve onları zaten büyük bir korkunun sardığını söyledi. Taip, Amerika İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeye çalışıyordu ancak İran'ın büyük milletinin gücü ve otoritesi hesaplamaları yanlış çıktı ve bazılarının iyimserliğine rağmen Amerika'nın dökme demir kolu ortaya çıktı dedi. İslam Devri Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı bölgedeki uzlaşmacı yöneticilere seslenerek Amerikan terörist güçlerini bekleyen kaderden bir ders almalı ve Müslüman halkların devrimci gazabına maruz kalmayın dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerika'ya açılan pencere hızla kapanmak üzere. Yakında Tahran hükümeti Amerika ile Avrupa tarafının nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği için yeni telafi edici önlemler almak zorunda kalacak uyarısında bulundu. Zarif İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıldönümü dolayısıyla İran'ın yurt dışına görev yapan büyükelçileriyle video konferans görüşmesi yaptı. Burada konuşma yapan Zarif gündemdeki konuları değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif önceki Amerikan Başkanı Trump'ın İran politikasını eleştirerek Washington'da yeni hükümetin iktidara gelmesiyle birlikte İran'la ilgili yeni bir politikayı deneyen fırsatı yakalamış oldu. Ancak ona açılan pencere hızla kapanmak üzere yakında Tahran hükümeti Amerika ile Avrupa tarafının nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmediği için yeni telafi edici önlemler almak zorunda kalacak dedi. Zarif İran'ın yeni adımı sadece Amerika'nın Trump'ın azami yenilgisinden ders çıkardığı zaman önlenebilir diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında da İran Meclisi'nin yasasına göre Amerika'nın 21 Şubat tarihine kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması halinde Tahran yönetimi NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokolden ayrılacak demişti. İran Meclisi'nin aldığı karar 21 ila 23 Şubat tarihine kadar uygulanmaya başlanacak.
İran Yargı Erki Başkanı Hucetullah İslam İbrahim Reis'i Irak'ın Amerikan askerlerini ülkeden çıkarma kararına övgüde bulundu. İran'a göre Reis'in Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ile görüşmesinde Irak hükümetinin İran milletine yönelik baskıcı yaptırımları karşısındaki tutumunu takdir ederek yaptırımlar İran milletini asla durduramaz dedi. Irak'taki İranlı tutuklular konusuna da değinen İran Yargı Başkanı ayrıca İslam İnkılabı rehberinin İran'da serbest bırakılmayı hakkı olan Iraklı tutukluların affedilmesine de değinerek Irak'ta tutuklu bulunan İranlıların serbest bırakılmasının bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti. Reisi General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in suikastinin yasal kovuşturması ile ilgili olarak da şunları söyledi. Bunu yaparak Amerika Irak'ın egemenliğini ve yasalarını ihlal etti ve bu davanın bir an önce çözülmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar İran ve Irak işbirliğiyle sonuca ulaşmalıdır. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ile Tahran-Bağdat ilişkilerinde daha fazla yakınlaşmanın önemini vurgulayarak General Süleymani ve Ebu Mehdi suikasti olayına atıfta bulunarak bu konu halen devam etmektedir ve bazı mahkeme kararları alınmıştır ve yayınlanmıştır dedi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği için müzakerelerin başladığını ve iki hafta içinde kalıcı üyeliğine yönelik hazırlıklarında başlayacağını söyledi. Kalibaf bu sabah Moskova'dan İran'a dönüşünde Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ziyaretinin başarıları ve bu dönemde izlenen ekonomik hedefler hakkında İran bölge ülkelerini birbirine bağlayan ve bir serbest bölge oluşturan Avrasya Ekonomik Birliği'nin bir üyesidir dedi. Galibaf Rusya ziyaretinin Devlet Duması Başkanı'nın resmi daveti üzerine yapıldığını belirterek bu ziyaret bölgesel meseleler, ekonomik ve parlamento işbirliğini ele almak için iyi bir fırsattı dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı, bu ziyaretin en önemli özelliğinin İslam İnkılabı rehberinin Rusya Cumhurbaşkanı'na mesajını iletmek olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı. Liderliğin vurgusu Rusya ile uzun vadeli stratejik koordinasyon ve anlaşmalardır. Galibaf, korona salgınına rağmen İran'ın Rusya ihracatının %40 arttığını, gümrük ve sözleşme konularını takip etmek için bir finans, ticaret merkezi ve bir lojistik merkezinin kurulacağını söyledi. İran Yasama Meclisi Başkanı bölgesel konularda Rus yetkililerle görüşmeleri de temasla Rusya Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüşmede barış, ulusal güvenlik, terörle mücadele ve İran ve Rusya'nın Suriye'de işbirliğini ele aldıklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kanada medyasının İran'da düşen Ukrayna uçağı ile ilgili iddialarını reddetti ve Kanada hükümetine söylentileri yaymayı ve davayı siyasallaştırmayı bırakması çağrısında bulundu. Hatipzade, Kanada Haber Ajansı, CBS'in Ukrayna uçağının düşmesine ilişkin yakın tarihli bir iddiasına temasla hava kazalarının soruşturulması son derece özel ve teknik bir konudur. Söylentiler ve siyasi çalışmalarla doğru dürüst sonuç alınmaz. Zehirli propagandalar kamuoyuna dayatılmamalıdır dedi. Hatipzade İran İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılığının kaza inceleme ekibinin Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve diğer ülkeler dahil olmak üzere ilgili ülkelerden uzmanlarla sürekli istişare halinde olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın uluslararası yükümlülüklerine ve sevdiklerini kaybeden ve büyük çoğunluğu aynı zamanda İran vatandaşı olan ailelerin hak ve hukukuna bağlı kaldığını söyledi. Bilindiği gibi 8 Ocak 2020'de Ukrayna hava yollarına ait bir yolcu uçağı Tahran yakınlarında kazara düşmüş, 167 yolcu ve 9 mürettebat ölmüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan ve Rum tarafının Kıbrıs Türk'ünü yok sayan tutumlarında en küçük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar kısaca şöyle. Böyle bir meclise sahip olmak da ne kadar övünsek azdır. Dünyada halkının kurtuluş savaşını bizzat yürüten, yeni devletini bizzat kuran, her badirenin ardından tekrar ayağa kalkıp hizmete devam eden pek az meclis vardır. Ülke ve millet olarak böyle bir meclise sahip olmak da ne kadar övünsek azdır. Şimdi meclisi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. O da yeni bir anayasa. Bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz reform paketimizin çatısını oluşturan yeni anayasa teklifimizi geçtiğimiz hafta kabine toplantımızın ardından milletimize paylaştık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla inşallah Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama, gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur.
Türkiye İçişleri Bakanlığı Hakkari 2218 personelin katılımıyla Eren 9 Kazanhan Yaylası operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yeni bir operasyon başlatıldı. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan 2218 personel katılıyor. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.
Terör rejimi İsrail ordusunun askeri istihbarat servisi Lübnan Hizbullah hareketinin Suriye'ye hava saldırısında bir Hizbullah üyesini öldürdüğü için İsrail'den intikam alabileceğini duyurdu. Terör rejimi İsrail ordusunun İ-24 televizyonuna göre Siyonist İsrail ordusunun askeri istihbarat departmanı bugün yayınladığı yıllık raporunda Kuzey Cephe'de İsrail'e karşı bir savaşın başlamasının beklenmediğini ancak Lübnan Hizbullah'ın sınırlı bir çatışmaya başlayabileceği vurgulandı. İsrail Askeri İstihbarat Servisi'ne göre çatışmanın sebebi Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Şam Havalimanı yakınlarında bir direniş gücünü öldüren Siyonist İsrail saldırılarına misilleme kararlılığından kaynaklanıyor olabilir. Temmuz 2020'de Siyonist rejim Şam yakınlarındaki bölgelere saldırmış, Hizbullah mücahitlerinden Ali Muhsin Kamil hayatını kaybetmişti.
Tüm dünyanın gözü Washington'daydı. Yerel saatle 11.00'da 13'de başlayan tarihi anlar saatler sürdü. Önce 13 dakika süren bir video izletildi ve işte bu Donald Trump'ın ekibinin tüm planlarını değiştirdi. Olanları 1300 kilometre uzaklıktaki yeni evinden izleyen eski başkan Trump gördükleri karşısında tam anlamıyla deliye döndü. Dünyanın gözü Washington'a çevrildi ve tarihi anlar dün akşam Türkiye saatiyle 21.00'da başladı. Ancak bir kişi vardı ki bu anlar onun için kritik önem arz ediyordu. O yaklaşık bir ay önce taşındığı yeni evinden gelişmeleri takip etti ancak yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre gördüklerinden hiç memnun olmadı ve çok öfkelendi. 100 sandalyeli senatoda nefeslerin tutulduğu yargılanma için büyük güvenlik önlemleri alındı. İkinci azil davasının ilk gününde yüksek tellerle çevrilmiş senato binasının önünde ulusal muhafızlar hazır bulundu. Reuters haber ajansı bu fotoğrafı Amerikan ulusal muhafızları kongre binasını korurken sabah kahvelerini içiyor açıklamasıyla dünyaya sundu.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus aktivist Alexei Navalny'nin kurucusu olduğu ve Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan listesine dahil edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın temsilcilerini NATO adına hareket eden etki ajanları olduğunu söyledi. Rus Kanal 1'e demeç veren Zaharova, Polonya'nın Avrupa Birliği daimi temsilciliğinde Leonid Volkov ve Vladimir Ashurkov ile Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve İngiltere'nin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı. Burada küçük bir nüans var. Görüşmenin formatı Avrupa Birliği ülkeleri artı Amerika artı İngiltere şeklinde. Yani bu artık Avrupa Birliği değil, NATO demek oluyor. Volkov ve Ashurkov NATO'lularla görüştü, talimatlar aldı. Onlara sonbaharı veya yazı beklememeleri gerektiğini, ülkedeki durumu karıştırmaya devam etmeleri gerektiğini, zira siyasi ve finansal desteğin kendilerine sağlandığını söylediklerini düşünüyorum diyen Zaharova, bu kişilerin muhalefet değil, NATO'nun etki ajanları olduğunun altını çizdi. Volkov'un 4 Şubat'ta Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın protesto eylemlerine ara vereceğini, ilkbahar ve yaz aylarında yeniden başlayacağını açıkladığını anımsatan Zaharova, ancak dün Brüksel'de yapılan video konferans toplantısının ardından Volkov, yeni protesto eyleminin 14 Şubat'ta yapılmasını planlandığını duyurdu. Görünen o ki NATO, Volkov ve Ashurkov'a protestoları daha erken tarihe almaları yönünde talimat verdiği ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz 22 Behmen, İran halkının vahdet simgesi başlığını taşıyor. ''22 Behmen, İslam İnkılabı'nın zafer yıl dönümü, büyük İran halkının tarihinde en büyük hadiselerden birini anımsatıyor. 11 Şubat 1979 tarihinde İslam İnkılabı İmam Hümeyni'nin liderliğinde zafere kavuştu. İslami İran halkı her yıl milyonluk yürüyüşlerle İslam İnkılabı ülküleri ve İslam İnkılabı'nın büyük lideriyle biat tazeliyor. Gerçi bu yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle İslam İnkılabı Zaferi yıl dönümü törenleri farklı bir şekilde ve sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Fakat İran halkının sahnede olması hala inkılabın canlılığı değerlerinin sürdüğünü gözler önüne sermekte. İslam İnkılabı zaferi İran halkının kaderinde büyük bir gelişme ve sulta düzenlere karşı halkların mücadelesinde ilahi değerlerin temelinde yeni inkılapçı düşüncelerin zuhur etmesidir. İslam İnkılabı'nın zaferiyle İran halkı yıkıcı tarihi bir bağlılık ve müstekbir güçlerin aşağılayıcı sultasından kurtuldu ve tüm alanlarda izzet, bağımsızlık ve ilerleme yoluna ayak bastı. İslam İnkılabı ayrıca dünyada baskı ve zulüm altında olan halkları da derinden etkiledi ve İslami uyanış yolunda büyük gelişmeleri, ayrıca Amerika ve İsrail rejimine karşı direniş cephesinin şekillenmesine sebep oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Peygamber Efendimiz'in ve İmam Cafer Sadık'ın kutlu veladetleri yıl dönümünde yaptığı konuşmada Amerika'nın İran İslami nizamıyla düşmanlığının başlıca sebebinin Tahran yönetiminin zalimane siyasetlere boyun eğmemesi ve onların sultasını kabul etmemesi olduğuna işaretle bu düşmanlığın devam edeceğini ve çözülmesinin tek yolunun karşı tarafın İran halkı ve devletine esas darbeyi vurma düşüncesinde hüsrana uğraması olduğunun altını önemli çizdi. İslam İnkılabı rehberi İslam Cumhuriyeti'nin izzet ve iktidar yolunun devam edeceğine işaretle sözlerini şöyle sürdürdü. Sultancılar kendi söyledikleri gibi İran'ı sıradan bir ülke, yani sultan mekanizmasına uygun hale getirmek istiyorlar. Ama İslam Cumhuriyeti şekillenmesinden itibaren sultan üzerine karşı mücadele etmiş, bundan sonra da mutlaka dünya zorbalarına teslim olmayacak, inkılapçı ve sultancılarla mücadele yolunu kesinlikle sürdürecektir. Bu özellikler İslam Cumhuriyeti izzetinin bazı göstergeleridir ve bölgede güç dengelerinin değişmesine sebep olan Amerika ve ırkçı İsrail'in bölgeyi parçalama planlarına karşı savaş meydanında büyük zaferlere ulaşan General Kasım Süleyman'ın çabaları ve şehadetine borçludur. Bu büyük gelişme, büyük bir iktidarla zorbalara karşı mazlumlar ve mustazafları destekleyen İslam inkılabının canlı ve sürekli olduğunu gösteriyor. Burada sorulması gereken önemli soru ise Amerika ve İran halkının düşmanlarının bunca yıl boyunca neden başarılı olamadıklarıdır. Halbuki İran'ın artık bu yıl 22 Behmen kutlamalarını yaşamayacağı söyleniyordu. Aslında Amerika ve İran düşmanları İslam İnkılabı zaferinden önce yanlış hesaplarda bulunmuşlardı. İran halkına karşı 42 yıllık düşmanlıkları ise bu yanlış hesapların bazılarıydı. İran halkının düşmanları 40 yılı aşkın süre içinde inkılabı yenilgiye uğratmak için her yola başvurdular. Ama İran halkı karşılaştığı komplo ve baskılara karşı asla yorulmadı, geri adım atmadı. İran halkı düşmanları maksimum baskı ve terör ile inkılap ve İslam Cumhuriyeti'ne darbe vurabileceklerini ve İran halkını da inkılap ülkelerinden uzaklaştırabileceklerini sanıyorlardı. Fakat İslami İran münzevi olmazken üstelik şimdi Batı Asya'da muktedir varlığı ve sultan düzenine karşı halkın direnişiyle izzet ve iktidar sembolüne dönüştü. Bugün İran tüm alanlarda ilerlemeye devam ederken daha da güçlenmiş, tüm baskı ve yaptırımlara rağmen var gücüyle tüm bu baskı ve tehditleri fırsata çevirmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Arabistan yetkililerinin İran karşıtı iddialarının tekrarlanması etrafında. Suudi Arabistan Dışişleri'nden sorumlu Bakan Faysal Bin Farhan, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer çalışmaları ve savunma kabiliyetini Batı Asya bölgesi için tehdit sayıldığını iddia etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı iddiaları yeni bir şey olmayıp tekrardan ibarettir. Faysal Bin Farhan ve ondan önce de Adil El Cubeyr de hiçbir kanıt göstermeksizin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı temelsiz iddialarda bulundular. İran'ın nükleer çalışmaları füze gücü bölgenin güvenliğini tehdit ediyor. İran nükleer programı uluslararası sorumluluklarla çelişiyor. İran, Arap ülkelerinin içişlerine karışıyor gibi iddialar. Suudi yetkililer bu cümleden eski ve yeni dışişleri bakanlarının İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı eskiden beri ileri sürdükleri tekrardan ibaret iddialarıdır. Fakat tüm bu iddiaların tekrarı her şeyden çok Arabistan'ın özellikle de son 10 yılda dış siyasetinde aldığı yenilgiler ve bölgede güç dengesinin İran'ın lehine değişmesinden kaynaklanıyor. 2011 yılında Arap ülkelerinde yaşanan ayaklanmaların ardından Ali Suud rejimi benzer gösteriler ve protestolara sahne olmaktan korkuya kapıldı. Bu yüzden büyük paralar harcayarak halkın itiraz gösterilerini bastırarak bu kıyamların yayılmasını engellemeye çalıştı. Suudi Arabistan aynı zamanda Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale ederek halk ayaklanmalarının sonuca ulaşmasını engelledi. Suriye ise Ali Suud ve direniş hareketine karşı olan diğer ülkelerin en önemli müdahale alanıdır. Temel hedef de Suriye hükümetini devirmekti. Fakat İran İslam Cumhuriyeti ve direniş ekseninin destekleri Suriye'nin terörizm ile mücadelede başarılı olmasını sağladı. Buna ilaveten Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşta da Ali Suud açıkça yenilgiye uğradı ve şimdi Arabistan'ın sınırlarının yanı başında kimlik açısından İran İslam Cumhuriyeti'ne yakın olan Ensarullah Hareketi bir hükümet kurmuştur. Tabii Lübnan ve Irak'ta da yaşanan durum Suudi Arabistan'ın lehine değildir. Bu duruma bakıldığında Suudi Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak ve Siyonist rejim İsrail'e yaklaşmakla İran karşıtı iki hedef amaçlıyor. Birinci hedef İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı dünya baskısını artırmaktır. Bu da Amerika'da Donald Trump'ın görevde olduğu sürece içinde gerçekleşti. Fakat Katar ve Türkiye ile aynı zamanda çatışmaya girmek, Cemal Khashoggi'nin feci cinayeti, Yemen'in günlük bombalanmasını sürmesi, ülke içinde insan haklarının açık şekilde ihlal edilmesi, Suudi prenslerin tutuklanması, ayrıca Trump'ın tek yanlı siyasetlerine karşı olan ülkelerle mücadele ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde inzivaya sürüklenmesi, Riyad hükümetinin dünya tarafından baskıya alınmasına sebep oldu. Arabistan'ın ikinci hedefi ise Siyonist rejim ile yazılmayan bir koalisyon çerçevesinde bölgede İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı güç dengesini kurmaktı. Amerika'da Donald Trump'ın yenilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında iç krizin yoğunlaşması ve Amerika'nın İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğraması ise pratikte İran'a karşı bölgede denge çalışmalarının gerçekleşmemesine neden oldu. Şimdi Suudi Arabistan yetkilileri ve başta Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'ın İran karşıtı iddiaları daha çok Amerika'da yeni hükümetin dış siyasetini etkilemek amacıyla tekrarlanıyor. Fakat Amerikalı yetkililer ve bu cümleden Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkça Suudi Arabistan'ın siyasetlerini eleştirirken dolaylı olarak Suudi Arabistan'ın Yemen siyasetlerini Batı Asya'da güvensizlik ve tehdidin sebebi olduğunu belirtiyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sorga, antıdan ne bekleyin.
Bir an şey, tarjistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, İran İslam İnkılabı dünyanın birçok kanaat önderi ve düşünürüne göre dünyanın diğer inkılaplarından ve devrimlerinden birçok açıdan farklı olup kendine has ve özel özellikler olan bir inkılaptır. Biz bu münasebetle ilgili İslam İnkılabı'nın geçmişten günümüze dek olan başarıları, gelişmesi ve özellikle bölgede ve dünya üzerindeki etkisine kısaca bakmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi siz İran'ı ve İslam İnkılabı'nı iyi tanıyan bir uzman olarak siz İslam İnkılabı'nın geçmişten günümüze tek nasıl ilerlediğini ve daha genel bir anlamda hangi açılardan çok etkili olduğunu tespit ediyorsunuz. İsterseniz buradan bir genel bir değerlendirme yapalım, başlayalım sohbetimiz efendim.
Şimdi öncelikle şunu belirteyim. İran devrimi, devrim günleri, o devrim öncesi olaylar. O günleri çok iyi hatırlıyorum, çok iyi takip ettim. O zaman 13-14 yaşındaydım, 79'da 14 yaşındaydım. O heyecanı unutmam. Çünkü o güne gelene kadar dünyanın birçok yerinde anti-emperyalist hareketler vardı, bağımsızlık hareketleri vardı. Amerikan emperyalizmine karşı yer yer direnişler vardı. Onları da ilgiyle takip ederdik. Komşumuz İran'daki bu hareket çok daha farklıydı ve çok hakikaten kimsenin ummadığı bir noktaya gitti. O açıdan İran devrimini ben çok önemserim. O günlerin heyecanını hala taşırım her Şubat ayı geldiğinde. diyelim İmam Hümeyni'nin İran'a geldiği 1 Şubat gününde hiç unutmam. O günü akşam haberlerinde televizyonda uçaktan inişini hala hatırlarım. Yıllar sonra da nasip oldu bana Tahran'a gidip o tarihi mekanları görmek. İşte rahmetli İmam Hümeyni'nin evini görmek, mezarını ziyaret etmek, şehitliği ziyaret etmek. Hakikaten bende ayrı bir duygu, heyecan oldu. Bu da Allah'ın bir lütfu herhalde. O tarihi yerleri görmek benim için hep hayaldi. Onları da gördüm. O açıdan mutluyum. Bir de tabii şanslı bir kuşağız. İran devrimini bugün 42 yılı geride kaldı. 43'e giriyoruz. Bu açıdan da çok önemli. Yani İran devriminin başlangıcından bugüne kadarki süreci de bir insan olarak, bir aydın olarak, bir gazeteci olarak da hep yakından izledim, takip ettim. İran devrimini önce anlamaya çalıştım. Bu çok önemli, bir şeyi anlamak. Anlamadan fikir sahibi olamazsınız.
Aynen.
O açıdan İran devrimini hep anlamaya çalışmışımdır. Neyi amaçladı, bu devrim nasıl oldu,
evet,
hangi güçlere dayandı, bu devrim nasıl gider, neyi hedefliyor, neyi başardı, başaramadı. Hep bunların hesabını yapmışımdır. Bu açıdan takip etmişimdir. 42 yıl sonra söyleyeceğim şey şu ki İran devrimi zaman zaman da hep değerlendiririm. İran devrimi bölgemiz açısından, dünya açısından çok önemli bir devrimdir. Bunu abartı olarak yıl dönümü heyecanıyla değil, akıl ve mantıkla, hesapla, kitapla söylüyorum ki İran devrimi dünya çapında sonuçları olan çok önemli bir devrimdir. İnsanlığa da büyük hizmeti olmuştur. Çünkü en önemli hedefi bir kere bağımsızlık, vatanseverlikti. İran halkı, Amerika'nın artık kurtası olan, İran halkına zarar veren, işkence eden, zulmeden bir rejimi kutsal bir isyanla yıkarak yerine İslam Cumhuriyeti'ni getirdi. Krallıktan cumhuriyete geçmedir bu. Halk hareketiyledir. Bu açıdan çok önemlidir, tarihseldir. Diyelim Fransız devrimi, Sovyet devrimi, Türk devrimi, İran devrimi, bunlar kardeş devrimlerdir. Birbirlerinden etkilenmişlerdir. Çin devrimi de buna koyarız. Bağımsızlık mücadeleleri de bunun içindedir. Dünyanın sayılı büyük devrimlerinden biridir. Ne getirdi dersek, bir kere İran'a bağımsızlık getirdi. Yani İran halkı, İran milleti, İran devleti bağımsız, dik, başı dik, onurlu bir şekilde o günden bugüne yaşıyor. Kimseye bağımlı değil. Cesur, kahraman bir millet olduğunu gösterdi İran halkı. Bütün emperyalistlerin yüklenmesine, bütün ayak oyunlarına, başına sardığı 8 yıllık savaşa, teröre rağmen İran güçlü bir şekilde değerlerine sadık, devrim ruhunu yaşatan bir haliyle bunu devam ettiriyor. Bir kere şöyle diyelim, bölgemize barış getirdi. Yani İran'ın güçlü bir İran bölgede emperyalistlerin oyununu bozdu. Emperyalistlerin bu bölgeye gelmesini engelledi. Eğer İran zayıf, güçsüz, dağılacak bir ülke olsaydı bölgemiz daha da sonu gelmez kanlı savaşların içinde hale devam ediyordu. Ha, buna rağmen Amerika geldi, Irak'a yerleşti, Suriye'yi bölmeye, parçalamaya çalışıyor ama bakın görün başarılı olamıyor. Bu da İran'ın buradaki komşularına verdiği desteklerdir. Komşularının direnişine destek vermesi de çok önemlidir. Lübnan'da İsrail Siyonizmine karşı Hizbullah'a desteklemesi, onu güçlendirmesi, bu da çok büyük hizmettir. Lübnan'a barış getirmiştir İran devrimi. Biz Lübnan'da iç karışıklıkların, iç savaşın, 75'te başlayan savaşın çok yakıcı, yıkıcı olduğunu biliyoruz, izlemiştik onu da. O da çok kötüydü. Orada Hizbullah'ın güçlenmesi, orada güçlü bir silahlı bir yapılanmanın olması, bütün herkesle iyi geçinmesi Lübnan'a barış huzuru getirdi. ve İsrail 2006 yılında Lübnan'a saldırdığında aldığı en büyük darbeden sonra bir daha o bölgeye yönelemiyor. İsrail'e ilk defa dur demiştir. Hizbullah yapılanması da İran devriminin bölgedeki bir tezahürüdür. Zaten rahmetli Hümeyni de bu hareketi desteklemişti. Kendi direniş örgütünüzü kurun, hatta bize bağımlı olmadan ayakları üzerinde kalın, yaşayın demişti. Bu da çok önemli bir destektir. Yine Filistin davasına hizmet etti İran devrimi. Filistin davasını savundu. Devrimden sonra Amerikan elçiliğinin, İsrail elçiliğinin kapatılması, İsrail elçiliğinin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne verilmesi. Bu da çok tarihi anlamlı bir yanı. Bir de bizim için de ayrı bir kıymeti var Aydınlık Gazetesi olarak. Aydınlık Gazetesi muhabiri 1978-79'da İmam Hümeyni ile Paris'te görüşüyor. Bize özel açıklamalarda bulunuyor rahmetli İmam Hümeyni. Yine İmam Hümeyni 1 Şubat 1979'da Tahran'a gelirken Paris'ten uçağında bizim Aydınlık Gazetesi'nin muhabiri Güler Hanım vardı. Güler Kömürcüler. Bu hanım Hümeyni ile uçakta görüşme yapıyor. Hümeyni'nin uçakta verdiği beyanat çok önemli, çok tarihi gerçekten. O Aydınlık Cumhuriyeti günü manşetten veriyor. Rahmetli İmam Hümeyni diyor ki, büyük güçler İran'dan elini çeksin, bizi rahat bıraksın. Bu ne demek? Bu bağımsız bir İran mesajı. Daha İran'a adım atmadan bağımsız bir İran mesajı. Yani o zaman için ne Sovyetler Birliği ne Amerika diyordu İran devrimcileri. Bağımsız bir İran diyorlardı. Ve bunun mesajını uçakta vermişti. Ben o röportajı her okuduğumda ne kadar anlamlı bir laf, geleceğe yönelik. Büyük bir mesaj o. Bugünkü İran'ın mesajı işte o. Yani o sözünde durdu Hümeyni de ve onu takip edenler de.
Evet.
Bağımsız bir İran. Bunlar çok önemlidir. İran bir kere kişiliğini, şahsiyetini bağımsızlıkla buldu. Gerçekten 79 devrimi bağımsızlık, özgürlük, hürriyet getirdi. Tabii İslami yanı da var. Bu da zaten bölgemizin, İran'ın köklü tarihsel geçmişinde çok önemli yer eder. Ruhlara işlemiş bir şeydir, inançtır.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili bugünkü sohbetimizi ve analizleri dinlenmiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran İslam İnkılabı ve Filistin meselesinin ihya edilmesi.
Filistin'e destek, İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İslam Cumhuriyeti nizamının dış politikasında en temel stratejilerinden biri olmuştur. Buna göre ve İslam İnkılabı'nın 42. zaferiye durumu dolayısıyla bu konuyu kısaca gözden geçirmek istiyoruz.
İran İslam İnkılabı'ndan önce İslam dünyasında Filistin meselesini unutturma süreci başlamıştı. Ancak İslam İnkılabı zaferi kavuşması bir kez daha Filistin meselesini İslam dünyasının ilgi odağının merkezine yerleştirdi. Gerçekte İran İslam İnkılabı'nın gerçekleşmesini Filistin meselesinde bir dönüm noktası nitelemek mümkün. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti çeşitli siyasi ve diplomatik alanlarda Filistin'e destek vermeye ve Siyonist rejimin Filistin milletiyle düşmanlığına karşı çok yönlü mücadele etmeye başladı.
İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman korsan rejimi İsrail'i tanımamıştır. İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni İsrail'den kanser tümörü şeklinde söz etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tutumu Siyonist rejimin mazlum Filistin milletine karşı işlediği cinayetleri yüzündendir. Gerçekte bu tutum, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e verdiği desteklerin de en önemli biçimlerinden biridir.
Filistin İslami Cihat Hareketi üst düzey yetkililerinden İhsan Atay'a İran İslam İnkılabı ile Filistin meselesinin irtibatı hakkında şöyle diyor. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra İran'da bir slogan gündeme geldi. O da Filistin'in bir gün kurtulacağı yönündeydi. Bu bağlamda yapılan ilk uygulama İmam Hümeyni'nin emri üzerine İsrail'in Tahran Büyükelçiliğinin kapatılması ve yerine Filistin Büyükelçiliğinin açılmasıydı. İmam Hümeyni, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e destek vereceği ta baştan belliydi. Bu destek sözde değil, pratikte de ispat edildi.
İran İslam İnkılabı Mısır Devleti Camp David'de Siyonist rejimi İsrail'le barış anlaşması imzaladı ve diğer bazı Arap rejimleri de Siyonistlerin Araplarla savaşta bazı zaferler elde ettikleri için pratikte İsrail ile mücadeleden ve Filistin'e destek vermekten umudunu kestikleri bir sırada zafere ulaştı. İran İslam İnkılabı bir kez daha Filistin'e destek meselesinin güçlenmesine vesile oldu. Gerçekte İran İslam İnkılabı, Filistin meselesini etnik kimliğin ötesinde İslami bir kimlik kazandırdı ve bu meseleyi sırf bir Arap dünyası meselesi olmaktan çıkardı. Lübnan'ın Emel Hareketi'nin Tahran temsilcisi Salah Fahaz bu konuda şöyle diyor. İran, Filistin meselesini ihya etti. İran İslam İnkılabı Siyonistlerin Filistin milletine karşı zalimane davranışını reddediyor ve Kudüs'ün de Filistinlilere geri verilmesi gerektiğini savunuyor.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra İran'da gerçekleşen en önemli uygulamalardan biri, İmam Hümeyni tarafından mübarek Ramazan ayının son cuma gününün Dünya Kudüs Günü olarak ilan edilmesiydi. İmam Hümeyni Dünya Kudüs Günü kararı ile Filistin meselesini Arap milliyetçiliğine bağımlı olmaktan çıkardı ve Siyonist rejim ile mücadele sürecine kültürel boyut ve İslami ideoloji kazandırdı. Gerçekte Dünya Kudüs Günü gibi önemli bir inisiyatif Filistin adı ve Filistin davasının unutulmasına engel oldu. Zira her yıl Dünya Kudüs Günü'nde düzenlenen milyonluk yürüyüşlerle dünya kamuoyu tekrar Filistin meselesinin hassasiyetini ve Siyonistlerin mazlum Filistin milletine karşı işlediği cinayetleri hatırlatıyor.
İran İslam İnkılabı'nın bir başka önemli sonucu ve getirilerinden biri ise son 40 yılda Filistin'de direniş gruplarının güçlenmesi ve bölgede etkili birer aktöre dönüşmesiydi. Nitekim Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi gibi İslami direniş hareketlerinin askeri gücünün desteklenmesi ve takviye edilmesi Siyonistlerin başlattıkları 22, 51 ve 2 günlük savaşları gibi savaşlarda ağır hezimetlere uğramalarına sebebiyet vermiştir. Bu yenilgiler aynı zamanda Siyonistlerin bölge üzerinde de sultan kurma hayallerini de bir bir çökertti. Öyle ki şimdi bu rejim Gazze Şeridi'nden Lübnan ve Ürdün sınırlarına kadar kendi çevresini ördü, duvarlarla illegal varlığını korumaya çalışıyor.
Filistin meseleleri uzmanı Seyyid Cafer Rezevi bu konuda şöyle diyor. İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması ve İran'ın destekleri sayesinde İslami direniş şekillendi ve şimdi büyük zaferlere imza attığına şahit oluyoruz. Ki bunun bir örneği de Siyonistlerin Gazze Şeridi'nden ihraç edilmesi ve bir başka örneği ise Siyonistlerin dayattıkları savaşların süresinin 2 güne kadar gerilemesidir. Bugün Siyonistlerin bölgede en büyük kabusu Hizbullah, Hamas ve İslami Cihat hareketleridir.
Gerçekte bugün İran İslam Cumhuriyeti nizamının bölgede başta Filistin direnişi olmak üzere çeşitli İslami direniş hareketlerine verdiği destek sayesinde bu direniş grupları Batı Asya bölgesinin güvenlik tertibatında inkar edilemeyecek önemde rol ifa ediyor ve bu da Siyonist rejimin bölgede konumunu iyice sarstığı anlaşılıyor.
Sözde Yüzyılın Anlaşması ve Abraham adıyla anılan normalleşme anlaşması son yıllarda Korsan İsrail'e destek yönünde Amerika tarafından ortaya atılan iki şom plandır. Bu doğrultuda Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçen 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın huzurunda İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyi öngören Abraham Anlaşması'nı imzaladılar. Daha sonra Fas ve Sudan da bu sürece katılarak aynı anlaşmaya imza attılar.
Gerçekte İslam dünyasında bazı hain Arap rejimlerinin elebaşlarının son yıllarda İsrail rejimiyle ilişkileri bulunduğu bilinen bir gerçektir. Ancak şimdi yaşanan olay bu rejimlerin eli kanlı Siyonist rejimle ilişkilerini gün yüzüne çıkarmalıdırlar. Bu tür bir normalleşmenin de en önemli tesirlerinden biri hiç kuşkusuz Filistin ülküsünün hassasiyetini azaltması olacaktır. Gerçekte bugün Filistin ülküsüne destek vermek Arap ülkelerinde de eksen bir konu olarak gündemde olmadı ve şimdi de pratikte Filistin ülküsü ve İsrail'in Filistin milletine karşı işlediği cinayetlerin de hassasiyeti pratikte azaldığı anlaşılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti ise hem normalleşme anlaşması hem yüzyılın anlaşması adlı iki şom plana karşı çıkan ülkelerin başında yer alıyor. Oysa İran İslam Cumhuriyeti'nin Arap rejimlerin iç işlerine karışmakla suçlayan Suudi rejimi ve yandaşları bizzat Filistin ülkesine desteklerini rafa kaldırdıklarını ve bu Arap ülkesi olan Filistin'e destek yerine Siyonist rejim İsrail'e destek vermeye başladığı gözleniyor.
Her halükarda şimdi Yüzyılın Anlaşması ve Normalleşme Anlaşması, Filistin meselesi zamanla Arap ülkelerinin liderleri arasında konumunu kaybettiğini gösteriyor. Ancak Filistin'e destek meselesi İran İslam Cumhuriyeti nizamında asla geçici bir konu olmamıştır. Filistin meseleleri uzmanı Seyyid Cafer Rezevi bu konuda şöyle diyor. Filistin meselesi ta baştan İran İslam İnkılabı'nın manifestosunda yer alan bir meseledir. Bu mesele daha sonra bu inkılaba eklenmemiştir. İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra İran her daim Filistin milletine destek veren tek ülke olmuştur. Bazı ülkeler bazı dönemlerde Filistin'e destek verdiler ancak bu destekleri geçici ve çalkantılı olmuştur. Oysa İran İslam Cumhuriyeti Filistin'e sürekli ve sağlam destek veren tek ülkedir. Örneğin Suudi Arabistan, Katar veya Türkiye bazı dönemlerde Filistin'e destek verdiler. Fakat daha sonra bu destek renksizleşti veya kesildi. Oysa İran İslam Cumhuriyeti ta ilk günkü gibi Filistin'e güçlü bir şekilde desteğini sürdürdü.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı ve Filistin meselesinin ihya edilmesi üzerine hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 27. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Üretimde Atılım'ın ekonomik filizlenmedeki rolünü ele alacağız.
Petrolün İran ekonomisindeki rolü hep anahtar bir seviyede olmuştur. Ancak petrole bağlı olmak son 100 yılda İran'ın milli çıkarlarının zararına olmuştur. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin petrole dayalı ekonomiden uzaklaşma vurgusu da bu tarihi ve siyasi acı gerçeğe dayanmaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta üretken ve sürdürülebilir ekonomik bileşenlere vurgu yaparak mevcut Hicri Şemsi yılı üretimde atılım yılı olarak adlandırdılar. Böylece hükümet yetkilileri ve halkın, ülkenin insani kapasiteleri, üretimin maksimum şekilde güçlendirilmeleri doğrultusunda seferber etmek istediler. Mevcut Hicri Şemsi yılda bu istikamette yaşadığı gelişmeler hemen olumlu etkilerini göstermeye çalıştı. Örneğin İran'da koronavirüs salgını yayılması ile antiseptik ve dezenfektan, eldiven ve maske üreticiler faaliyetlerini artırdılar.
Aslında bu alanda ihtiyaç duyulan tüm ham maddeler ülke içinde üretilmektedir. Ancak bu süreçte ihtiyaç duyulan sağlık ve hijyen cihazları ve malzemelerinin de üretilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda bu cihazlar ve malzemelerin İran'da yapılması teknolojisi yoktu. Bu yüzden dışarıdan ithal ihtiyacı duyulmaya başlandı. Bunlardan biri de kızılötesi ateş ölçer cihazlardır. Bu cihaz Tahran Üniversitesi tarafından ithal edildi. Ancak bununla yetinmedi ve Batı Asya'da da kızılötesi ateş ölçer cihazlarının üretim hattını kurdu. Şimdi ise ülkenin ihtiyaç duyduğu ateş ölçer cihazların %70'i ülke içinde üretiliyor. Üretilen ek miktar ise Türkiye, Katar, Endonezya, Fas, Rusya ve Venezuela gibi ülkelere ihraç edilmektedir.
Almanya endüstriyel ekonomik modeli ise düşünülenlerin aksine Almanya gelişmesinin temel yükünün otomotiv, kimyasal sanayi veya makine yapımı endüstrisi üzerinde olmadığını gösteriyor. Gerçekte Almanya'da istihdamın artması, insani gücün eğitilmesi ve endüstriyel gelişmedeki en büyük pay ve küçük ve orta boy işletmeler üzerindedir. Küçük ve orta boy işletmeler Almanya'nın işletmelerinin %99'unu oluşturmakta ve istihdam yaratmakta %60'lık bir paya sahiptir.
Küçük boy ekonomik işletmeler modern teknolojilerin ülkeye girişinde ve de üretilen ürünlerin ülke dışına ihracatında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu açıdan İran'a mevcut koşulları üretimin güçlendirmesi ve yerli ürünlerin rekabet alanında dahil edilmesi için altın bir fırsattır. Bu doğrultuda küçük boylu işletmeler ve bilgi tabanlı şirketler de üretim sürecinde ürünlerinin kalitesini de artırabilirler.
Her endüstriyel ürün farklı kısımlardan oluşmaktadır. Bazı parçaları ve kısımları ülke içinde, kimi kısımları da sınırların ötesinde üretilmektedir. İran'da bu alanda görülen başarılar sırf koronavirüs pandemisi sırasında tıbbi cihazlar ve malzemelerin üretiminde yaşanmamıştır. İran diğer tıbbi cihazlar ve malzemelerin üretiminde de büyük kazanımlar elde etmiştir. Hali hazırda İran tek kullanımlık tıbbi malzemeler üretiminde de kendine yeterli duruma gelmiş. Hatta kimi tıbbi ürünleri ihraç eder hale gelmiştir. Dünya tıbbi sağlık cihazları ve malzemeleri piyasalarına baktığımızda İran'da bilgi tabanlı sağlık şirketlerine yatırımın değerini anlamak mümkün.
İstatistikler ise 2018'de dünya tıbbi cihaz ve malzeme piyasasının değerinin beklentilerin ötesine geçtiğine tahmini olan 620 milyar dolar sınırını 2019'da aştığını ve 670 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Aslında koronavirüs pandemisinin yayılması tahminlerin tutmamasına yol açtı. Böylece mevcut miladi yılda tıbbi teçhizat ve malzemeler piyasalarının değeri 750 milyar dolara kadar yükseldi. Bu olay ise bu alanda faaliyet gösteren bilgi ve bilim tabanlı çalışanlar ve araştırmacılar için aydın bir gelecek vaat ediyor. Böylece bu alana yatırım yapılmaktadır.
İran'ın 2019 yılında bu piyasadan payı üretim değeri açısından yaklaşık 3 milyar dolar kadar olmuştur. Bu da 2017 yılına göre %100 artış sayılır. 2017 yılında 1.7 milyar dolar ve 2018 yılında yaklaşık 2.4 milyar dolar kadara tekabül etmektedir. Bu istatistikler aslında İran'ın son yıllarda iyi bir gelişme ve ivme kazandığını, bunun da bilimsel çalışmaların sonucu olduğunu gösteriyor. Bu bilimsel çalışmaların çoğu ise bilim ve teknoloji ve de akademik ortamlarda yapılmıştır.
İran ekonomisi son yıllarda yaptırımlar ve sonuçta petrol satışının ve mali etkileşimlerinden engellenmesi yüzünden üretimde atılım istikametinde hareket etmek için büyük bir motivasyona sahipti. Kimi uzmanlara göre mevcut dönem üretimde İçe yönelik kapasiteleri artırma doğrultusunda gelişmelerin sağlanması için en iyi fırsattır. İran dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %10'unu ve dünya doğal gaz rezervlerinin %17'sini elinde bulundurarak hem de seçkin coğrafi konumundan dolayı ekonomik gelişme ve büyümeye ciddi derecede elverişli olan ülkedir.
Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti serbest ticari bölgelerini ve özel ekonomik fırsatlar yaratmayı hedeflemiştir. Üretimin güçlendirilmesi, ihracatın artırılması, istihdamın oluşturulması ve ülke dışından yatırım çekmek amacıyla yapılan bu girişimler içe dönük ancak dışa açık gelişmenin önemli stratejilerinden biri olarak dünya ülkeleri arasında görülmektedir. Teknoloji transferi de serbest bölgelerin kurulmasından güdülen amaçlardan biridir. Bu bölgelerde yabancı yatırımcıların artırılması için uygun bir fırsattır. Böylece endüstriyel rekabet ortamı da meydana gelir ve sonunda ekonomik gelişme sağlanmış olur.
İran bölge düzeyinde kimi tükettiği malları ithal etse de ekonomik göstergelerinden yola çıkarak İran'ın doğal kaynaklar açısından dünya kaynaklarının %1'ine aşkın bir paya sahip olduğunu gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İslam İnkılabı'nın ikinci adımı stratejik bildirisinde ekonominin İslami toplumun hedefi olmadığını ancak hedeflere varılması için olmazsa olmaz araç olduğunu vurgulamışlardır.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli sohbetimizin 27. bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize Türkiye'de geçen hafta yaşanan önemli olayların ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin korsan rejim ve Kosova Anlaşması'na tepkisi.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde itirazların devam etmesi.
Türkiye'de nüfus istatistiklerinin açıklanması.
Ve Türkiye'de korona tablosu.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Hami Aksoy bu bağlamda yaptığı açıklamada Kosova ile Siyonist rejim İsrail arasındaki diplomatik ilişkilere dair imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatarak bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti. Aksoy, Kosova'nın söz konusu taahhüdünün başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini ve bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceğini ifade etti.
Geçen gelen Ekim ayında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Kosova'nın hukuk dışı eylemlerine tepki olarak yayınladığı bildiride uluslararası birçok bildiride defalarca vurgulandığı üzere Filistin-İsrail münakaşasının tek çözüm yolunun Doğu Kudüs başkentliğinde ve 1967 yılı sınırları içinde bağımsız Filistin ülkesinin korunması olduğunu, bu yüzden Türkiye'nin Kosova yetkililerinden uluslararası bildirilere bağlı kalmasını istedi. Ayrıca bu eylemin Kudüs'ün hukuki ve tarihi konum ve statüsüne darbe vuracak olan bu eylemden kaçınmalarını istediğini belirtti. Aslında Erdoğan hükümetinin Kosova'nın eylemine itirazı görünüşte mantıklı ve ilkeli görünüyor. Fakat Türkiye yetkilileri bu konuda başka ülkelere itiraz ederken bizzat kendileri Siyonist rejim için mevcut şartların oluşturması için gönüllü görünüyorlar. Başka bir ifadeyle Ankara yetkilileri sözde kendilerini Kudüs'ü işgal eden rejimin cinayetlere ve işgalci siyasetlerine karşı mazlum Filistin halkını desteklediğini gösterirken aslında Müslümanların çıkarları aleyhinde Kudüs işgalcisi rejim ile işbirliği yapıyorlar. Bu bağlamda korsan rejim İsrail'e ulusal güvenlik araştırmaları yapan bir enstitüde üst düzey bir yetkili olan Galia Lindenstrauss El Monitor'a verdiği demeçte Ankara yetkililerinin İsrail ile ilişkilerinin Biden hükümetinde Türkiye ulusal çıkarlarının yararına olacağı hesaplarını yaptığını belirtti.
Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada İstanbul Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını protesto eden öğrencilerden 596 kişinin gözaltına alınması ve polis şiddetinin kaygı verici olduğu kaydedildi. Ayrıca Amerika ve Birleşmiş Milletler'in İstanbul'un Boğaziçi Üniversitesi'nde protestocuların gözaltına alınmasını eleştirmeleri Ankara yönetiminin sert tepkisiyle karşılaştı. Konu hakkında sert bir açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yabancı yetkililerin bu konuda açıklamalarını Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak telakki ettiklerini ve buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestocu öğrencilerin gözaltına alınmasını ve polis gücünün şiddet içerikli davranışının öğrencilerin itiraz hakkına aykırı olduğunu belirterek kınadılar. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanmasına yönelik öğrenci protestoları üzerinden yaklaşık bir ay geçiyor. Bu süre içerisinde 596 öğrenci gözaltına alındı. Şimdi konuyla ilgili Sayın Nevzat Sevindi'nin görüşlerini dinleyelim.
Partili Cumhurbaşkanı'nın partisi çerçevesinde bakış açısı devreye girdi. Bunu nereden anlıyoruz? Bir yerden anlıyoruz ama rektörler en fazla tıp mezunuyken bu kararnameden sonra 5 yılda kanun hükmünde kararnameden sonra 5 yılda ilahiyat mezunu rektörlerin sayısında adeta patlama oldu. 10 yıl önce hiç ilahiyat mezunu rektör yokken 2016'dan sonra 37 ilahiyat profesöründen biri rektör olarak atandı. Yani bu çok yüksek sayı tabii. Buradan da bakıyoruz böylece yani 46'da konan serbest seçimler 81'de kaldırılıyor. 35 yıl o sıkı yönetim gibi yasası geçerli oluyor. 92'de yine kaldırılıyor. Fakat daha sonra AKP gelince eskisinden daha da antidemokratik olan rektör seçimi tamamen rafa kalkıyor. Cumhurbaşkanı hani canı kimi isterse atayabilir halde. Boğaziçi'ne geldiğinizde Boğaziçi hep seçimle kendi rektörünü seçen bir üniversite ve Boğaziçi 150 yılı geçmiş tek eski üniversitemiz neredeyse İstanbul evet. Üniversitesi dışında Robert Kolej'den, Amerikalıların kurduğu Robert Kolej'den dönüşerek Boğaziçi Üniversitesi olup devlet üniversitesi haline gelmiştir. Çok yüksek puanlarla üniversiteye giriş mümkündür. O nedenle de işte çok önemli görevlerde bir insan Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş veya orada akademisyen olarak çalışmış olanlardandır. Şimdi burada itiraz ettikleri bir kere siyasi geçmişi Melih Bulu'nun atanan Melih Bulu'nun siyasi geçmişi AKP. AKP Sarıyer ilçe başkanlığı kurucularından milletvekili olarak da aday adayı olmuş, seçilememiş her nasılsa. İşte birçok partiye girdim çıktım ben diyor, önemli değil ki orada da girdim burada da girdim diye, ama sonuç olarak son AKP'de çalışmış, AKP ile bir ilişkisi olmuş. Böyle bir siyasi atama halinde olması, bilimsel kariyerinin yeterli olmadığının iddia edilmesi, siyasi nitelik taşıdığı algısının çok yüksek olması insanları tabii ciddi olarak rahatsız etti.
Sayın Nevzat Sevindi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2020 yılında Türkiye nüfusu 459.365 artarak 83.614.362 kişiye ulaştı. 31 Aralık 2020 tarihli itibariyle Türkiye'de ikamet eden nüfuslu erkeklerin oranı 41.915.985 kişiyle %50.1, kadınların oranı ise 41.698.377 kişiyle %49.9 olarak gerçekleşti. Kayıtlara göre nüfus artış hızında güçlü gerileme kaydedildi. 2019 yılında ise binde 13.9 olan yıllık nüfus artış hızı 2020'de binde 5.5'e geriledi.
Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da ise nüfusta azalma kaydedildi. Kentin nüfusu bir önceki yıla göre 56.815 kişi azalarak 15.462.452 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun %18,49'un ikamet ettiği İstanbul'u 5.663.322 kişiyle Ankara, 4.394.694 kişiyle İzmir, 3.101.833 kişiyle Bursa ve 2.548.308 kişiyle Antalya izledi. Bu rapora göre evlilik yaşının artması, işsizlik, üniversite mezunlarının iş gücü piyasası ve istihdamla dengesizliği ve uyumsuzluğu, hızla artan yaşam giderleri, Türkiye'nin hızlı nüfus artışını yavaşlatan önemli faktörlerden bazılarıdır.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Ve son olarak Türkiye'de son 24 saatte 139.378 COVID-19 testi yapıldı. 8.103 kişinin testi pozitif çıktı. 103 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte ise 8.567 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.449.273'e yükseldi. Test sayısı 30.755.784'e ulaştı. Vaka sayısı 2.539.559, vefat sayısı 26.900, ağır hasta sayısı 1.310 oldu.
Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı tablosuna göre günlük aşı sayıları ile 2020 nüfus sayıları oranlandığında en az COVID-19 aşısı vurulan kentlerin tamamını Kürt illeri oluşturdu. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın 4 Şubat'ta açıkladığı koronavirüs aşılama sayıları ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri oranlandığında en az aşısı vurulan illerin tamamının bölge kentleri olduğu sonucu ortaya çıktı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre Türkiye ortalamasının %4,01 olduğu aşılama oranının en az olduğu il %1,27 ile Hakkari oldu. Bu kente sırasıyla Ağrı 1,34, Şırnak 1,46, Siirt 1,67, Urfa 1,76, Mardin 1,77, Muş 1,77, Bitlis 2,11, Bingöl 2,11, Van 2,32 ve Diyarbakır 2,64 izledi.
Nüfusa oranla en fazla aşılamanın yapıldığı ilk 10 il ise şöyle sıralandı. Isparta 6,71, Amasya 6,38, Bolu 6,29, Burdur 6,07, Edirne 5,82, Eskişehir 5,77, Çanakkale 5,70, Artvin 5,61, Giresun 5,56 ve Çorum 5,39. Ankara %5,35 ile 11. sırada yer alırken İzmir %4,62 ile 30. sırada yer aldı. 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayanların ise %3,63'üne aşı yapıldı. İstanbul yapılan aşının nüfusa oranı sıralamasında 55. oldu. Bakanlığın 6 Şubat'ta paylaştığı verilere göre ise Türkiye'de toplam 2.599.607 kişi aşılandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.